podcast dinle.
Kaçık Bir Uykudur Podcast'in bir başka bölümüyle daha tekrar beraberiz. Ben her zamanki gibi Kaliforniya'da Samet, mikrofonun diğer ucunda uzaklarda sevgili Nazım Cihan'ım var. Merhabalar Cihan, nasılsın?
Merhaba Samet, iyidir diyelim, iyi olmaya çalışalım. Sende nasıl keyifler?
Aynı, podcast'te devam, üretmeye devam diyelim biz de. Cihan'ım, bir soru, aslında soru da değil ama bir giriş cümlesi olarak. Güney Afrika'da biri başından vuruluyor. Hindistanlı insanlar silahlı çatışmalarda hayatını kaybediyor. Meksika'da çevre aktivistleri evlerinde ölü bulunuyor ve birbirinden binlerce kilometre ötede yaşayan bu insanların ölüm dışındaki bir ortak noktası daha var ve bu ortak nokta bizim bölümün konusu bugün. O da kumun bitişi sevgili Cihan ve dinleyici. Kum dediğimiz şeyi çok garanti bir şekilde bol ve her yerde olarak gördüğümüz bir malzeme aslında diye düşünüyoruz ama aslında çok da öyle değil, değil mi sevgili Cihan'ım?
Şu an tam olarak dünyada global bir krizin varoluşundan bahsediyorsun. Fakat aynı zamanda da kimsenin bu konu hakkında konuşmadığı ya da konuşmaktan kaçındığı bir durum. Bahsettiğin örnekler o kadar arttırılabilir ki. Çünkü bu kontrolsüz bir mafya organizasyonu aynı zamanda. Ve global pazar içerisinde de çok konumlandırılmamış ve doğru düzgün bir yol haritası çizilmemiş bir endüstri. Doğal olarak da rant çok fazla ve bugün neydi, ne oldu ve ne olabilir sevgili dinleyenle konuşacağız.
Şimdi yönlendirmek için ben şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Herkesin aklına geliyordur en başta. Benim de aklıma geldi konuyu araştırırken. Ya kum dediğin her yerde var aga. Her yerde çöller var, sahiller var. Kum evet. Nasıl biter? Neden bahsediyorsun sen diyen birisi için biraz daha inşaatın da içinde bulunan biri olarak bize teknik açıdan bu kum bitişi dediğimiz kumun bitmesi anlamında hangi tarz kumdan bahsediyoruz? Çünkü aslında kum bitmiyor tabii ki de. Evet. Kumun belli bir tarzı, yani daha doğrusu belli bir çeşidi bitiyor diye ben anladım. İstersen onu biraz açıklayalım.
Şimdi kum aslında her yerde var. Senin de ifade ettiğin gibi. Ama burada önemli olan kumun sınıfı. Şimdi dünyanın kara tarafının 1/3 çöl aslında. Dinleyici de şey diyebilir ya, nasıl bitiyor kum? Fakat çöldeki kumun aşınmış bir kum olduğunu kafamızda canlandırırsak bu doğal olarak yoldaki asfaltta, evinin betonunda, pencerenin camında ve telefondaki silikon çipte kullanılması mümkün olmayan bir kum. Belli bir sürtünme yüzeyinde olması gerekiyor ve belli bir kalitesinin olması gerekiyor. Doğal olarak bunlar çöldeki kumla örtüşmeyen ve kullanılmayacak durumda olan kum tipi. Bundan dolayı ne oluyor Samet? Nehirlerden, plajlardan, deniz tabanından ulaşılması kolay olan kumları çekiyoruz, çektik ve bu gidişle de tükenene kadar da çekeceğiz ve bu tabii ki bir insan ömründe geri kazanılamayacak bir süreye tekabül ediyor geri dönüşüm olarak.
Şimdi daha da basite indirgemeye çalışırsam sanırım bu çölde ki kum kendi şekli ve yapısı ve çok ince ve zarif olması nedeniyle birbirine kolayca yapışmayan bir kum diye anladım
tabii
ben.
Tabii.
Ama nehirde aşınarak ortaya gelen, dediğin gibi sürtünerek ortaya gelen kum birbirine daha çabuk ve kolay yapışan bir kum diye anladım. Basit bir şekilde söylemeye çalışıyorum bir mühendis olmayarak.
Ya önemli olan şey çöldeki kumun pürüzsüz bir yapıya sahip olması. Çünkü kullanılma şansı yok. Pürüzlülük arıyoruz üretim için ve ondan dolayı da her tarafı kazıyoruz. Kum bulmaya çalışıyoruz. Bütün dünyanın yapmaya çalıştığı gibi.
Şimdi dünyada en çok kullanılan ikinci doğal kaynakmış kum. Önüme
evet,
böyle bir şey geldi.
Çok enteresan değil mi? Çok
İnanılmaz enteresan. Çok enteresan ve dediğin gibi büyük sıfırlama konusunda konuştuğumuz zaman sen demiştin ki önüme çok numune gelmiyor baktığım zaman araştırıyorum böyle. Ben de şey demiştim hatta alt gündem olarak duran bir konu bu sıfırlama. İleride evet. Bunu dinlemek isteyenler geriye dönüp bakabilir o bölüme. Şimdi kum dünyanın en çok kullanılan ikinci doğal kaynağı diye önüme çıkıyor ve bu konuyla ilgili bir kriz var ortada ve hiçbir şekilde de ana gündemde olmayan bir şey. Baktım binalar alışveriş merkezleri, ofisler, apartmanlar, asfalt yollar, telefon ekranları, camlar, televizyonlar, araba camları, bilgisayar ekranları hepsi bu kumun birbirine yapışması ve taneleri sayesinde oluşan şeyler ve bu kum aslında bitmek üzere. Michigan State Üniversitesi'nden, Michigan Devlet Üniversitesi'nden Jiang Liu mesela şöyle bir şey demiş. Kum aslında petrol gibi demiş. Çıkarması çok zaman alan ama kendini çok hızlı yenilemeyen bir kaynak demiş.
Evet. 2019'da da Birleşmiş Milletler bu durumla alakalı bir rapor yayınladı. Ama üzerinde çok fazla konuşulup çok fazla tartışılmadı. Benzer şekilde 2017'de araştırmacılar küresel kum talebinin çok hızlı arttığını ortaya koyan bir rapor yayınladılar. Bu ne? Dünyanın ya daha fazla kum üretmesi, ya yeni kaynaklar bulması, ya da şu ankinden çok daha az kullanması gerekiyor temel çözüm önerileri arasında. Aksi takdirde kum gerçekten tükenecek. Bu neden büyük bir sorun diye böyle düşünebiliriz. Çünkü kum modern hayatın gerçekten yapı taşlarından biri. İşte bu bizim için anahtar cümle bence.
Bir de şimdi başka benim dikkatimi çeken de mesela Çin gibi, Hindistan gibi ülkelerin şehirleşmede aşırı yoğunlaşması evet. Son zamanlarda. Şöyle bir veri geldi önüme. Urbanization yani şehirleşme ciddi bir sıkıntı olarak duruyor önümüzde. Çünkü şu anda bütün şehirlerde, bütün dünyada yaşayan insan tahmini sayısı, popülasyonu 4.2 milyar insan. Ya bu çok yüksek bir rakam zaten. Toplam nüfusa evet. baktığın zaman evet. dünyada. Bunun önümüzdeki 50 yılda 2,5 kat daha artması bekleniyor. Yani 7.8 milyar insanın şehirlerde yaşaması bekleniyor. Bu da ne demek? Daha fazla apartman yol demek ve zaten evet. kum da bitmek üzere olan bir şey. En başta girişte bahsettiğim bu şiddetle bağlantılı olmasının sebebi de dünyada en protokolsüz, en usulsüz ve sistemsiz çıkarılan bir ham madde olduğu için nerede, ne zaman, ne kadar çıkarılıyor, nasıl çıkarılıyor bunun bir kaydı yok. Dolayısıyla evet. senin bahsettiğin bu kara borsada özellikle Hindistan ve İtalya başta olmak üzere benim bulduğum bu mafyalar, kum mafyaları türüyor ve bu insanlar bazen çok ileriye gidip maalesef suikastlere, şiddete de başvuruyorlar kendi operasyonları baltalanmasın diye.
Ya şöyle bir tarafı da var Çin tarafı için. 2019'da çimentonun yarısından fazlası Çin'de üretilmiş dünya genelinde. Düşün yani Amerika ve diğer ülkelerden de fazla. Bu senin de belirtmiş olduğun gibi şehirleşmenin artmasıyla beraber artan konut ihtiyacı. Tabii ki diğer yandan da bu kötü bir şekilde düzenlenen kum endüstrisi hem insanlara hem de ekosistemlere zarar veriyor baktığın zaman. Bize bir geri dönüşü var doğal olarak. Bir de geçtiğimiz bölümlerin birinde de konuştuğumuz çocuk işçi problemi var bu sektörde. Hindistan'dan Uganda'ya kadar bu sektörde çalıştırılan çocuk işçilerle ilgili bir sürü rapor bulunuyor. Ve herhangi bir tarafta bir iyileştirme ya da bir çözüm, aksiyon, herhangi bir şey alınmıyor. Bu bence en kritik noktalardan birisi.
Evet, insani tarafı baktığın zaman bu mafyaların başvurduğu şiddet ve insan ya yani çocuk yaştaki insanların çalıştırılması en önemli iki kriz. Ben bir de bu ekolojik sıkıntıdan böyle çok kısa bahsettim cümle arasında. Onunla ilgili evet. de birkaç şey söylemek istiyorum. Arka planda çok hissedilmeyen hayvanlara olan bir etkisi var. İklime olan etkisi var. Karadaki yapılara olan etkisi var. Hayvanların nasıl etkisi var? Bu operasyonların yapılan araştırmaya göre gösterdiği şey en çok balık türlerinin, yunusların ve ilginçtir timsahların etkilendiğine yönelik.
Doğru.
Mesela bir örnek verilmiş. Asya'da bulunan nehirlerde yaşayan timsahlar bu kum bataklıkları veya bu kum alanlarının yok olmasından dolayı timsahların sayısının azalmaya başladığını gösteren araştırmalar varmış. Mesela bu hani hep şeyden konuşuyoruz ya, yani podcast'tan bahsetmiyorum genel olarak. İşte pandalar bitecek göremeyeceğiz. İşte kaplanlar, panterler evet. bitecek ileride göremeyeceğiz. Aslında yine böyle garanti gibi düşündüğümüz timsah gibi bir hayvanın bile sayısının çok düştüğünü söylüyorlar. Bu olaydan dolayı Asya taraflarında şimdilik. Bir de bunun politik krizleri var. Örneğin 1900'lü yıllardan başlayıp 1980'lere kadar Hong Kong'da bu kum sand mining yani kum savaşları varmış insanlar arasında. Hmm. O kadar çok kontrolden çıkmış ki 1981'de Hong Kong State Monopoly yani devlet olarak ben tek kişi olarak kumu çıkarıp dağıtacağım diye bir karar almış ve öyle de devam etmiş. Hatta Singapur'un da bu aşırı kum ihtiyacından dolayı etrafındaki komşu ülkelerle de politik krizleri olmuş. Yani inanılmaz bir şeyden bahsediyoruz burada. Çok aslında kaçık bir durum diye düşünüyorum.
Hadi dediğin şeyi şöyle destekleyeyim. Şimdi dünyanın en yüksek binası var biliyorsun Dubai'de. Burj Khalifa. Bu bina için kum malzemesini kaç bin kilometre uzaktan getirmiş olabilirler sence?
Yani kendisi sırf çöl olduğu için o ülkenin kendi ülkesinden getirmediğine eminim bu tuzak soruda. O yüzden herhalde aklımın almayacağı bir ülkeden getirmiş diye düşünüyorum cevap olarak.
Avustralya'dan getirmişler. 106 bin kilometre uzaktan kum malzemesini getirip binayı yaparken kullanmışlar sanırım. Ya yani böyle abuk bir tarafı var. Yani kum madenciliği yükselen deniz seviyeleri ve kuraklık gibi iklim tehditlerinde direkt etkili. Bununla hiç şüphe yok. Yani plajları aşındırıyorlar, nehir yataklarını tahrip ediyorlar ve toprak kaymalarını daha olası hale getiriyorlar ve senin de söylediğin gibi farklı canlıların yaşamlarının sona ermesine, türlerinin tamamen tükenmesine sebep veriyorlar.
Bu mesela senin bahsettiklerini bir tane de ben ekleyeyim Cihan'ım. 2000 yılında Tayvan'da bir köprünün yıkılmasına sebep olmuş kum aşınmaları. Portekiz'de ise bir köprü yıkılırken üzerinden otobüs geçiyormuş, 70 kişinin ölmesine sebep olmuş. Daha sonrasına bakıyorlar, yine kumun o taraftan protokolsüzce çalınmasından dolayı köprünün yapıldığı o alt çalışmalara zarar vermiş ve köprü yıkılmış. Yani insanlar ölmüş bu yüzden, başkaları kum çalıyor diye köprünün etrafındaki yataklardan. Yani olumsuzluklar tabii ki de çok. Zaten o yüzden bu bölümü yapmak istedik. Bunlardan işte son bir tane daha ekleyeyim. Ondan sonra belki ne gibi çözümler üretilebilirsen biraz oradan girmek istersen öyle devam ederiz. Bu kumun çıkarılmasıyla ilgili Hindistan'da o kadar büyümüş ki mafyalar, şu anda insanların, yani ben bunu direkt YouTube'dan izledim röportajlarını, şu anda insanların kişisel olarak sahip olduğu arsalara geceleri kamyonlarca, 8-10 kamyonlarla girip bunları çalan mafyalar var. İnsanlar bireysel olarak hiçbir şey yapamıyorlar. Uyandığında adam tamamen jeolojik olarak bulunduğu, yani sahip olduğu arsa değişmiş, adam gitmiş yani. Böylece BBC gibi bir yerden bir gazeteci geliyor ve gecenin ortasında bir motorun arkasına atlayıp daha az görünmek için bu kamyonların oraya gidiyor. Yani inanılmaz kaçık şeyler izledim Cihan. Aklım hayalim almadı. Kamyonların oraya gidiyor. Onlarca kamyon, ışıkları, her şey orada. Kum dolduruyorlar. Bunlardan biriyle konuşmaya çalışıyor. Adam diyor ki biz burada usulsüz hiçbir şey yapmıyoruz. Her şeyi kitabına göre yapıyoruz gibi bir şeyler söylüyor. Yüzsüzce ayrılıyor. Sonra BBC muhabiri o belediyenin başındaki adama gidiyor röportaja. Ve röportajın bir tarafında direkt soruyor. Şöyle diyor, yani biz dün gece böyle görüntüler aldık. Böyle böyle röportajlar yaptık. Bunun yasal olmaması lazım sizin kurallarınıza göre. Belediye başkanı da şöyle diyor. Biz bu konuda bütün tedbirleri aldık. Sevgili BBC muhabiri, böyle bir şey zaten yok. Her şey kontrolümüz altında diyor pişkince. Böyle de bir örnek vermek istedim. Hindistan çünkü bu olayın aslında en çok hissedilen yeri. Meksika, Hindistan, Çin, bu taraflarda böyle şeyler çok oluyor. Ama tabii şimdi bu içinde bulunduğumuz durum, bu durumdan çıkmak için neler yapabiliriz? Biraz da onu konuşmak lazım.
Hindistan tarafı sıra dışı, senin de bahsettiğin gibi. Çünkü o tarafta insanların gözünü korkutmak için her şeyi yapıyorlar. Ufak bir örnek vereyim çözüm tarafına geçmeden önce. Gazetecileri diri diri yakıyorlar. Eğlenceleri parçalayarak öldürüyorlar ve kamyonlarla polis memurlarının üzerinden falan geçiyorlar. Yani inanılmaz bir kontrolsüzlük var. Belediye başkanının da belki korktuğu noktalardan biri, ya buradayım ve sonrasında burada olmayabilirim.
Ya ben diyelim orada zaten alttan ufak ufak ya bir rüşvet veya bir hayatına korku anlamında onu zaten söylemiştim orada.
Ben rüşvet verdikleri düşünmüyorum. Bu değişik bir hayat var orada Samet. Şimdi kum krizini çözmek için aslında çok kolay bir yöntem var. Öncelikle kullanılan beton miktarını kesinlikle azaltmak gerekiyor. Bu dünya üzerinde sadece Türkiye eksenli değil. Bu dünyanın yarısı Çin olduğu için Çin tarafındaki inşaat tarafının değişmesi gerekiyor. Bu çok gerçekçi değil baktığın zaman. Ne var? Mesela Almanya örneği var Samet. Almanya'da inşaat atıklarının 3'te 2'sinden fazlasını geri dönüştürüyorlar. Bu çok büyük bir oran. Biraz önce bahsettiğimiz Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerde ise bu oran %10'ların altında. Ben %10 bile olduğunu düşünmüyorum. O taraflar için yani çok umursamaz bir tarafları var. Ne yapılabilir? Diğer senaryo, bu sürdürülebilir kum kaynakları bulmak gerekiyor. Yani nehirden aldık, hop bitti. İşte plajlardan aldık, hop bitti şeklinde olmaması gerekiyor. Küresel ısınmanın şöyle bir artı tarafı var kum ekseninde. Şimdi Grönland eriyor biliyorsun. Orada bir buz tabakası var. Eridikçe de dünyadaki kum arzını arttırıyor. Kum miktarı artıyor dünyada. Ve her yıl okyanuslara eklenen tortular 8 civarında oradan geliyor. Bu tabii ki çözüm değil. Bu bir gerçek. Küresel ısınmanın kum miktarına yaptığı bir katkı olabilir. Küresel ısınma dediğim gibi kum miktarını arttıracak ama bu inşaat eksenli ve üretim. Tabii ki farklı üretimler de var. Yani kumdan bahsediyoruz da televizyonumuzun camında da var bu bahsettiğimiz şey. O yüzden dolayı tüketim toplumunun biraz daha gerçekçi boyutlara gelmesi belki de bu süreci yavaşlatacak, yani durduracağını düşünmüyorum.
Zaten tüketim toplumunun da hızını yavaşlatması gerekiyor. Çünkü aldığımız bir şeyi bir sene sonra atıp kenara daha yenisini alma peşindeyiz. Bu şeylerin hepsi evet. de dediğin gibi ham maddeler kullanılarak yapılıyor. Bu çözüm manasında ben de çok ufak bir şey ekleyeyim. Bilim adamları başka materyallerden kum gibi malzeme üretmeye çalışıyorlar. Aslında arka fonda hep gizli kahramanlar, ileriyi görmeye çalışan ve bu konuda bir şeyler yapmaya çalışan bilim adamları. Yani İsviçre'de yumurta ve diş fırçasıyla test yapan bilim adamlarından bahsetmiyorum. Onlar farklı. Şimdi en çok kumun yerini alabilecek malzemeler anlamında üretim yapmaya çalışan bazı maddelerden biri külmüş. Belli bir tipte bir kül varmış. Onun üzerinde çalışıyor bilim adamları. Bir de yani malzeme olarak çevreye çok zararlı olsa da plastik üzerinden de bazı malzemeler üretmeye kalkışmışlar. Kumun yerini tutabilir mi diye. Özellikle işte bina ve asfalt inşaatında. Bir diğer benim aklıma gelen çözüm de Cihan'ım, ki bunu birçok makalede okudum. Herhalde 2-3 yere rastladım. Hepsi aynı şeyden bahsediyordu. A Global Strategy for Sand Governance. Yani kumun yönetilmesi için global bir strateji ve protokol üretilmesi. Şu an biliyorsun kim kime dumduma ya. Evet. Birazcık daha bu konunun kontrol altına alınması manasında bir çaba. Herkesin bahsettiği ortak çözümlerden biri ki dediğin gibi ihtiyaca göre ve daha dikkatli bu kum olayı çıkarabilsin diye düşünüyorum ve düşünmeye de devam ediyorum.
Ya hani kum birçok üretilen malzemenin de ham maddesi olduğu için yani mutlak bağlılık durumu var. Öyle bir problem var aslında. Bu sorun büyüyerek gidecek Samet. En son kum bitecek. Belki biz göreceğiz ya da göremeyeceğiz ama dünyada gerçekten kum bitecek. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölüm özelinde bazı güncel önerilerimiz sizlerle olacak ve klasiktir. Samet başlayacak.
Teşekkür ederim Cihan'ım. Ben HKBU dinlencesine Deezer, YouTube ve Spotify'da bulunan ve her hafta bölümlerin yayınlanmasıyla birlikte şarkılar ekleyip güncellediğimiz, hatta senin yoğun emek verdiğin listemize iki şarkı eklemek istiyorum. Şarkılardan biri Trevor Daniel'a ait, adı da Falling. Bu şarkı şu ana kadar eklediğimiz bütün şarkıların dışında bir tarza sahip şarkı diye de
bir an özeti diyeceğiz zannettim.
Özeti olan bir şarkı oldu mu bilmiyorum. O kadar farklı bir liste oldu ki.
Ha, çok iyi.
Bu arada bazı geri dönüşler de alıyoruz. Böyle listeyi severek dinlediğini söyleyen insanlar var. Çok hoşumuza gidiyor bu tarz geri dönüşler. Teşekkür ediyoruz buradan. Listeyi bizimle beraber her hayatın veya günün her anında dinleyen insanlara buradan teşekkür edelim. Diğer eklemek istediğim şarkı biraz daha eskilere gittiğimiz bir şarkı. Talking Heads grubundan Life During Wartime. Bunun live performansı, yani canlı performansını eklemek istiyorum. Son olarak da Cihan'ım, bölümle alakası olmasa da şu anda çok keyif aldığım için, hatta bitirmediğim için henüz, son bir bölümü kaldı sanırım, nefes nefese izlediğim, her gün işten geldiğimde bir saatimi ayırmaya çalıştığım, çünkü bir saat süren bölümleri var. Bir belgesel söylemek istiyorum. Türkiye'de hangi platformlarda bulunur veya bulunacak bilmiyorum ama bunu insanlar not alsınlar. I Will Be Gone in the Dark diye bir belgesel var. Çok da kısa spoiler vermeden şunu da söyleyeyim. Belgeselde konu alınan bir seri katil var ve seri tecavüzcü ve bu insan Sacramento'da, East Area'da başlamış bu işlere. Bu da bana çok yakın olduğu için çok garip geldi başlarda bunu izlemek. O yüzden bu belgeseli öneriyorum. Nefes nefese insanların izleyeceğini düşündüğüm bir belgesel diyelim. Burada çok lafı uzatmadan sevgili Nazım Cihan'ımız bugün bize neler önermiş, merakla bir dinleyelim.
Samet'ciğim, bu güzel önerilerin ve ilgi çekici, korku dolu belgesel önerinin için teşekkür ediyoruz ama tabii ki biraz zaman alabilir. Dinleyici tabii ki bunu hangi tarihte dinliyor onu bilemediğimiz için belki de çoktan platformlardadır. Dediğin şekilde bölüm notlarına paylaşırız hangi platformda olacağını Türkiye ekseninde. Ben de iki tane şarkı önereyim adettendir Samet'ciğim. Bir tanesi Sakin grubundan Edepsiz Komedya. Diğeri Jacuzzi grubundan Şüphe şarkısı. Bunlar HKBU dinlencesinde olacak. İlave olarak da bölümün aslında konu başlığını özetleyen TEDx'in aslında global bir kriz olan ve kimsenin konuşmadığı şeklinde bir bölümü var. Bunu da konu ekseninde bölüm notlarına ekleriz ve ne öneriyoruz bölümünde sitemizde sevgili dinleyen görebilir. Bu bölüm için bizimle yolculuk yapan sevgili dinleyene çok teşekkür edelim ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Ne dersin?
Aynen öyle. Kumdan kalelerinizin sağlam kalması dileğiyle diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Podcast dinle.